İkinci ayrım, sayfa 20. Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen. Bir Yeşiller Partimiz bile yok. Tabii şunu unutmamalı, adlarını andığımız partilerin bir kısmının zayıflamasının ve siyasi sahneden çekilmesinin nedeni sadece %10 barajı değildi. Belki o baraj olmasa da bazılarının siyasi hayatları başka nedenlerle bitecekti. Ama burada mesele sadece onların siyasi ömürlerinin sona ermesi değil, yerlerine çağdaş demokratik ülkelerin birçoğunda var olan yeni partilerin de kurulamaması veya kurulmaları yolunda girişimler yapılsa bile o girişimlerin başarılı olmaması ya da başarılı olamayacağı önceden görülebildiği için buna cesaret edilememesi. Mesela meclise girmeyi hedefleyebilecek güçte bir liberal partimiz, bir çevreci partimiz, sosyalist partimiz, muhafazakar partimiz, komünist partimiz yok. Bunların veya benzerlerinin çoğu başka demokratik ülkelerin büyük bir kısmında var. Oy oranları az olsa da parlamentoda temsil edilebiliyorlar. Milletvekillerinin sayısı isterse 3'ten 5'ten ibaret olsun düşüncelerini parlamentolara yansıtabiliyorlar. Oy oranları çok düşük olduğu için henüz parlamentoya girememiş bile olsalar, yakın bir gelecekte girebilecekleri umudunu kaybetmeyebiliyorlar. Yerel yönetimlerde, sivil toplum örgütlerinde kendilerini gösterme imkanı buluyorlar. O ülkelerdeki bu durum, bir toplantıda var olan her düşüncenin kamuoyuna sesini duyurabilmesini hedefleyen çağdaş demokrasinin ilkelerine çok daha uygun bir durum. Bizdeki o eksikliğin en önemli örneği, %10 barajı yüzünden bir gün parlamentoya girmeyi umut edebilecek bir Yeşiller Partisi'nin de kurulmuş olsa bile bir türlü gelişememesi. Ki Yeşiller veya başka adlardaki çevreci partiler dünyanın birçok ülkesinde artık parlamentolarda temsil edilip hükümetlere ortak olabildikten başka uluslararası kuruluşlarda da çok etkili olabiliyorlar. Dünyayı tehdit eden çevre felaketlerine karşı önlem alma gereğini hatırlatabiliyorlar. Dev aynası etkisi. Evet, bu %10 barajının zararları saymakla bitmiyor. Seçmenlerin oy sandığına attıkları oylarla ifade ettikleri seçmen iradesini saptırıyor. Anayasamızdaki temsilde adalet ilkesi yerine temsilde adaletsizlik halinin en çarpıcı örneklerini ortaya koyuyor. Seçmenlerin iradelerini saptırıyor veya onları kumar oynar gibi oy kullanmaya zorluyor. Başka demokratik ülkelerin siyasi yelpazelerinde çoktandır yer alan çağdaş partilerin kurulup gelişmesini engelliyor ve benzeri şeyler. Ama bir de gene bu barajın sonucu olan bir psikolojik durum var. O da siyasetin dengelerini temelinden sarsar, onu da unutmayalım. Aldığı oy oranının çok üstündeki bir milletvekili oranıyla iktidara gelen partinin yöneticileri kendilerini dev aynasındaki gibi görmeye başlayabilirler. 2002 genel seçiminin sonucu bu durumun çok çarpıcı bir örneğini oluşturur. AKP'nin o seçimdeki oy oranı %34.28'di. Ama meclise soktuğu milletvekillerinin oranı %66'ya ulaştı. 550 milletvekilinin 363'ü AKP'liydi. Siyaset hayatımızın 2002'den sonraki manzaralarında bu dev aynası etkisinin sonuçlarını sık sık görmek mümkündür. Gerek iç politikada, gerek dış politikada. Baraj %5 olsaydı. Peki ülkemizin seçim düzeninde bu %10 oranındaki anormal baraj olmasaydı, mesela çoğu Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi ya barajsız ya da barajı abartılı olmayan bir seçim usulü var olsaydı, meclisteki milletvekili sayıları ve oranları ne olurdu? Barajsız seçimi bırakalım, AB ülkelerindeki en yüksek barajı alalım, baraj Almanya'daki gibi %5 olsaydı. Bu sorunun cevabı TESAV'ın yaptığı hesaplamayla belirlenmiştir. Biz de burada o hesabın sonucunu verelim. Baraj %10 yerine %5 olsaydı AKP'nin milletvekili sayısı 363 olmazdı. 260 ile 280 arasında kalırdı. AKP o durumda da hükümeti tek başına kurabilecek sayıya ulaşabilirdi. Ama meclisteki milletvekili sayısı %10 barajında olduğu gibi gerçek gücünün çok üstüne çıkmayacaktı. %10 barajlı seçimde baraj altında kalıp elenen partiler ise mecliste seçimdeki oy oranlarına yakın oranda milletvekili sayısıyla temsil edileceklerdi. Özetle siyasal hayatımız gerçekten demokratik ülkelerdeki ölçüler içinde çok daha sağlıklı bir gelişme sürecine girmiş olacaktı. Seçimden 2 gün önce patlayan bombalar. Belirttim, seçim sandıklarımızın bulunduğu okuldaki sohbetimizin ana konusu barajdı. Bu sohbete veya belirli bölümlerine katılanlar çoktu ama günün başka konuları da vardı. Biri HDP'nin 2 gün önceki, yani 5 Haziran günkü Diyarbakır mitinginde patlayan bombaydı. Orada partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmasından 20 dakika önce biri ses bombası olmak üzere 2 bomba arka arkaya patlatılmıştı. Mitinge gelenlerden 4'ü ölmüştü, çok sayıda yaralı vardı. Olaydan sonra yayın yasağı gelmişti. Soruşturmayla ilgili haberler yayınlanamıyordu. Diyarbakır'dan gelen emniyet soruşturması haberlerine göre bombaları patlatanlar Türkiye'liydi ve IŞİD'liydi. Ama bu konuda henüz bir açıklama yapılmamıştı. Herkes hem soruşturmanın sonucunu merak ediyordu hem de bunun o günkü genel seçime etkisi olması ve veya başka yerlerde de benzeri olaylar çıkması ihtimalinden kaygı duyuyordu. Ayrıca herkes o konuyla ilgili kaygılarını, özellikle yurdun belirli yerlerinde seçim güvenliğini ve seçime katılmayı engellememesini temenni ediyordu. Oy ve ötesi. Seçim güvenliği ve seçime katılma konusu açılınca da akla oy ve ötesi girişimi geliyordu. O girişim malum 2013'teki gezi olayları sonrasında bazı geziciler tarafından oluşturulmuştu. Başta İstanbul olmak üzere bir takım illerimizde sandık başlarında partili temsilcilere ve gözlemcilere ek olarak oy ve ötesi grubu mensupları da görev almaktaydılar. Oy ve ötesiciler görevlerine başlamadan önce kendi aralarında organize ettikleri bir eğitim sürecinden geçiyorlardı. O süreçte seçim mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili tüm gerekli bilgileri ediniyorlardı. Sonra da görevlendirildikleri sandık başlarında seçimin başlangıcından bitimine kadar gözlemcilik yapıyorlardı. Herhangi yasa dışı veya kural dışı bir gelişme karşısında ilgilileri uyarıyorlardı. O gönüllüler bizim seçim yeri olan okuldaki seçim gözlemcileri arasında da vardı. Çoğu 18-19 veya 20'li yaşlarındaydılar. Onların genç ve enerjik insanlar olarak sandık alanında sadece görünmeleri bile seçmenlerin seçim güvenliği ile ilgili kaygılarını azaltan bir etkendi. Bir partidaşımın kaygısı. Bizim okuldaki biraz uzunca süren sohbetlerimizin son bölümünde 40'lı yaşlarında görünen bir kadın seçmen benimle biraz tartıştı. CHP'ye benim genel başkanlığım sırasında üye olduğunu söyledi. Partiyle ilgili konularda da kısaca konuştu. Ama sözü asıl burada baştan beri sözüne ettiğim seçim barajı konusuna getirdi. Beni yanımdakilerden biraz ayırıp sesini alçalttı. Ben dedi bu seçimde HDP'ye oy vereceğim. Ben tabii hemen onun parti üyesi olduğunu söylediğini hatırlattım. Olmaz dedim. Eğer parti değilseniz başka partiye oy veremezsiniz. Ama dedi HDP baraj altında kalırsa ne olur biliyorsunuz. HDP'ye verilen oylar AKP'ye gider. AKP yeniden iktidara gelir. Oysa HDP barajı aşarsa AKP'nin iktidardan düşmesi ihtimali var. Bazı anketlerden de öyle bir sonuç çıkıyor. Ben alışmışım 60 küsür yıllık CHP'li olarak parti üyeliğinin kurallarına, onun o niyetine itirazımı sürdürdüm. Öyle de olsa CHP üyesi olmak demek, ben her durumda oyumu CHP'ye vereceğim demek. Yapmayın öyle şey dedim. Durdu. %10'luk barajın olumsuzluklarını sıraladı. O olumsuzlukları ben de biliyordum. Partidaşım bunları anlatırken o konuda yazdığım onlarca yazı ve konuşma metni gözlerimin önünden geçiyordu. Yapmayın demeye devam ettim. Sonuçta şunu da anlaştık. Durumu sandık başında biraz daha düşünecekti. Vereceği oyla ilgili kararını ondan sonra verecekti. Ayrıldı. Sandığının bulunduğu sınıf yukarı katlardaymış, merdivenleri çıktı gitti. Ben de oradaki sohbet arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık dedim, Aysel'le birlikte zemin kattaki sandığımıza gittik. Sandığımızda yazılı olanların çoğunu belirtmiştim. Bizim yaşlarımızdaydı. Hepimiz birbirimizin halinden anlıyorduk. Sandığın bulunduğu sınıfın önündeki sıraya girilen yere gelince birbirimize ''Buyurun, hayır siz buyurun'' diyorduk. Sıra gelip de sandığın bulunduğu sınıfa geçince orada oturacak yerler varmış. Bizi de oturttular, sıramızı orada bekledik. Sağımızda solumuzda oturan başkaları da vardı, selamlaştık. Ama orada artık sohbet falan yok. Resmi bir iş için sessizce bekleme zamanındayız. Çağrılınca gittik, hücrelerimize girdik, oylarımızı kullandık, sandık heyetine veda edip çıktık. Okul binasının çıkış kapısına geldiğimizde yanımda birden o CHP'li kadın partidaşım belirdi. Barajı düşünüp HDP'ye oy vermeyi aklından geçiren ama bunu sandık başında bir daha düşüneceğini söyleyen. Oyunu kullanmıştı, o da artık okul binasından çıkıyordu. Biraz sıkıntılı gibiydi, dedi ki, ''Kusura bakmayın ama söylemem lazım. Ben dediğinizi yaptım. Sandık başında bir kere daha düşündüm ama gene de HDP'ye verdim. Ne diyeyim? Hayırlı olsun.'' dedim. O da Aysel'e ve bana iyi günler diledi, vedalaştık. Bu bir parti üyesinin parti tüzüğüne aykırı davranarak işlediği bir parti suçu muydu? Yoksa %10 barajının neden olduğu tehlike karşısında partisinin iktidar değiştirme hedefini izlemek için üstlendiği bir fedakarlık mı? O belli ki kendi partisine bağlıydı ve her zaman yaptığı gibi kendi partisine oy vermek istiyordu. Ama o %10 barajı ucubesi yüzünden bunu yapamamıştı. Kendi partisine oy vermesinin, kendi partisinin amacına zarar vermesi ihtimalini düşünmüştü. Onu bu ihtimalden korumak istemişti. Konuyu kendi kendine tartışmış, başkalarına da danışmış, kararını ondan sonra vermişti. Ama belli ki o kararı vermesi çok zor olmuştu. Hala doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye bir vicdan muhasebesi içindeymiş gibiydi. Bu durumun sorumlusu o muydu? Onu bu duruma sokan, o barajı uygulamaktan hala vazgeçmeyen siyasetçiler mi? Evet, gene o %10 baraj, o seçim gününde her yerde, her sohbetimizin içine giren, her yerde önümüze çıkan oydu. Aysel'le arabaya binip eve gittik. Ben biraz gazetelere baktım, sabahleyin bakamamıştım. O günün basınında gördüklerimin özetini bir sonraki bölümde anlatacağım. İkinci bölüm. Barış sürecinde nereden nereye? Seçim öncesindeki çözüm bağırı günlerinden sahneler. Erdoğan'da Barzani'li, şivanperverli, tatlı sesli toplantı. Sonra bir soğukluk dönemi ama hemen arkasından Serok Vezir'in yani Başbakan'ın Diyarbakır hitabesi. Hebuna ve hebuna. Dolmabahçe görüşmesi öncesinde mutabakat var mıydı, yok muydu? Selahattin Demirtaş'ın 3 dakikalık ünlü konuşması, seni başkan yaptırmayacağız. Burada hepsinin resmi var. Bu görüntüler 16 Kasım 2013'te Diyarbakırlı görkemli toplantıdan. Zamanın Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak bölgesi Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile ünlü ses sanatçıları Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses'in arasında. Erdoğan konuşmasında diyor ki, dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun kucaklaştığını, bir olduğunu, beraber olduğunu, birlikte büyük Türkiye, yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bizim eve pazarları 7-8 gazete geliyor. Hepsinin o günkü ana başlıkları tabii seçim üzerine. Ama seçim kanunlarında malum kural var. Seçim günü, hatta seçim öncesindeki son gün saat 18'den itibaren partilerin ve adayların lehine veya aleyhine propaganda oluşturacak şekilde yayın yapılması yasak. Seçimlerle ilgili 298 sayılı kanun. Yani gazeteler o günkü seçimle ilgili haberleri verirken nötr davranacaklar. Partiler ve adaylar arasında tarafsız kalacaklar. Bize gelen gazetelerin bir kısmı o kurala uymuş, bir kısmı uymamış. Öyle bir yasak yokmuş gibi davranmış. Kurala uyan gazetelerden biri Hürriyet. Sür manşetinde o klasik ifade var. Son söz seçmenin. Altındaki alt başlık da öyle. Gazete seçim ve seçimler hakkındaki genel bilgileri sıralamakla yetinmiş şöyle. Bugün 53.765.231 seçmen, 20 siyasi partinin ve 165 bağımsız adayın yarıştığı seçimde oy kullanacak. Diyarbakır saldırısı. O seçim gününün kurallarına uyma dikkatinin sonucu olarak Hürriyet'in birinci sayfasındaki öteki haberlerin hemen hemen hepsinin konusu seçim dışı konulardı. Ancak o birinci sayfa haberlerinden birinin konusunun bizim o günkü seçimimizle dolaylı da olsa yakın ilgisi vardı. Çünkü o da seçim güvenliği sorununu akla getiriyordu. Geçen bölümde değinmiştim. Diyarbakır'da iki gün önceki bombalı saldırının soruşturmasıyla ilgili haberdi bu. Sayfanın sağ alt köşesinde iki sütunluk bir başlıkla yer almıştı. Başlığında saldırının şüphelilerinin görüntülerine ulaşıldığı bildiriliyordu. Diyarbakır'daki o olayı bir önceki bölümde özetlemiştim. İlk belirlemelere göre 4 kişi ölmüştü. Hürriyet o alt köşe haberinde yaralı sayısının da 20'si ağır olmak üzere 150 civarında olduğunu ve soruşturmanın elde edilen yeni görüntülere göre devam ettiğini bildiriyordu. Aslında belirttim, seçimden iki gün önce yaşanan o olay bir gün önceki yani 6 Haziran tarihli gazetelerin bir bölümünde yani Hürriyet dahil manşetten yayımlanmış ve kamuoyunda geniş yankılar yapmıştı. Seçim günü gazetelerinde ise o olayla ilgili gelişmelere verilen yer hayli sınırlı tutulmuştu. Bu sınırlamalarda belli ki soruşturmayla ilgili haber yasağının yanında olaydan doğan kaygıların ülkenin tüm bölgelerini etkileyebileceği ve seçime katılımı azaltabileceği düşüncesi rol oynamıştı. Diyarbakır'daki saldırının şüphelilerinin IŞİD üyesi oldukları soruşturmanın seçimden sonraki aşamalarında ortaya çıkacaktı. Star'dan oy ve ötesine hücum. Seçim gününün 7 Haziran 2015 gününün öteki gazetelerindeki durum şöyleydi. Hürriyet gibi seçim günü yasaklarına uymaya dikkat eden gazeteler sayıca azdı. İktidarı destekleyen gazetelerin çoğu o konudaki kuralları zaten yok sayıyorlardı. Muhalefete yönelik suçlamalarını sürdürüyorlardı. Bazı gazeteler de sadece muhalefete değil, gezicilere yönelik suçlamalarını da hala sürdürüyorlardı. 2 yıl önceki, 2013 yılı Mayıs ve Haziran aylarındaki gezi hareketine katılanlara duydukları kızgınlık bir türlü geçmemişti. Gezi olayından sonraki seçimlerde seçim güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için örgütlenen Oy ve Ötesi adındaki grup da, geçen bölümde değindim, gezicilerin arasından çıkmıştı. Star gazetesinin hücum hedeflerinden biri o gruptu. Gazete o gruba yönelik suçlamalarını sürmanşetinde yer ayırdığı köşede yayımlıyordu. Oy ve ötesi başlığının altında haber üslubunda kalmaya çalışılarak şunlar yazılmıştı. Başını paralel örgütün çektiği kirli ittifak seçimi manipüle etmek için karanlık hesaplar peşinde. Haftalardır oy çalınacak safsatasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun koruma duvarını delip sandık başına sızmanın planını yapan örgütün seçim gecesi siber saldırıya hazırlandığı belirlendi. Paragrafın son cümlesinin sonunu tekrar yazayım. Siber saldırıya hazırlandığı belirlendi. Bunu kimin belirlediği haber metninde belirtilmemiş. Bazı gazetelerin bu gibi hallerde hep yaptığı gibi belirlendi, bildirildi, anlaşıldı. Cümleler hep pasif cümle. Peki belirlendiyse belirleyen kim? Bildirildiyse bildiren, anlaşıldıysa anlayan kim? Belli değil, meçhul. Ama sanki ortada çok sayıda tanığı, belgesi, kanıtı, açıklayıcısı olan bir sonuç varmış da Star gazetesi bunu esrarengiz kaynaklardan haber alarak yayınlıyormuş gibi bir hava içinde. Oy ve ötesinin dürüst ve sorumluluk sahibi insanlarını o var olmayan suçun suçlusu gibi damgalamaya çalışıyor. Ama bugün bu kitabın yazıldığı 2016 yılında şu gerçek çoktandır belirlenmiş bulunuyor. Oy ve ötesi grubunun seçimlerle ilgili olarak şimdiye kadar yaptığı çalışmalar seçim güvenliğinin sağlanmasına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Gruba yönelik olarak ortaya atılan iddiaların da aslı astarı yoktur. Seçim gününde de o laflar, komplo, kirli ittifak vesaire. Star'ın manşetine göre manşette seçmenlere şöyle sesleniliyordu. Sandığa git, oyunu boz. Gazete bozulmasını istediği oyunu şu şekilde tanımlıyordu. Türkiye bir komplo karşısındaydı. Komplonun içinde olanlar arasında paralelden silahlı terör örgütlerine, kirli ittifaklardan 12 Eylül ürünü olan anayasaya kadar birçok unsur vardı. Gazeteye göre 7 Haziran 2015 seçimi bütün bunlardan kurtulmak için tarihi fırsattı. Bu fırsat iyi kullanılmalıydı. Star'ın hitap ettiği gazete okurlarının da gayretiyle seçime katılım oranı yüksek olmalıydı ki bazı partiler barajı aşamasın ve oyun bozulsun. Peki AKP karşıtı olan partilerin yandaşları da seçime katılanların sayısını aynı şekilde arttırırlarsa? O yarıştan AKP'nin kârlı çıkacağı nereden belliydi? AKP stratejistlerinin o konudaki hesabı öteden beri şöyleydi. AKP karşıtı seçmenlerin çoğunluğu kendi rahatlarına düşkün insanlardır. Hele okulların kapalı olduğu yaz aylarında tatile çıkmadan edemezler. Çıktıktan sonra da seçim var diye tatillerini kesip sandık başına gidemezler. AKP yandaşlarında ise partilerini destekleme eğilimi öteki partilerin yandaşlarından daha fazladır. O yüzden partiler arasında katılım yarışının öne çıktığı seçimlerde AKP'nin şansı öteki partilere göre daha yüksektir. AKP'deki hesaplar böyleydi. Seçime mutlaka katılın kampanyalarına önem vermeleri bu yüzdendi. O hesabın 2015 Haziran seçiminde yanlış çıktığı seçim sonuçları ilan edilince anlaşılacaktı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.